Ayrım 37, Kanın Sesi Kimsecik 3, Yaşar Kemal, sayfa 414. Sabaha karşıydı, neredeyse gün ağaracaktı. Çocukların bacakları titriyor gözlerinin önünden. Parça parça ışıklar, sedefler, kutular, ustanın tütünden sararmış pos bıyıkları uçuşuyor. Ustanın kimi öfkeli, kimi sevinçli, kimi üzgün, acılı yüzüne derin bir buğu arkasında sallanıp duruyordu. Birden arkalarından hışım gibi bir ses geldi. Daha başlarını çeviremeden Zero'nun mengene gibi parmakları onları omuzlarından kavradı, çekti, aşağıya indirdi. Allah'ın belaları, Allah'ın bin belaları, bıktım sizin elinizden. Geceden beri arıyorum sizi. Ali Çavuş bile merak etti, o da aradı. Burada ne yapıyorsunuz akşamdan beri? Neredeyse şafak sökecek. Hay Allah'ın belaları. Konuştukça konuşuyor, öfkesi de gittikçe iniyordu. Çok şükür, çok şükür sizi buldum ya, başınıza bir şey gelmedi ya. Gelmedi, dedi Mustafa dik bir sesle. Çok şükür, çok şükür, dedi Zero, çok şükür. Siz azıcık durun hele, siz nereye bakıyordunuz, ben de çıkayım bakayım hele. Onları indirdiği taşa çıktı. Usta gene bir ağaç parçasının üstüne yumulmuş, elleri mekik gibi işliyordu. Yanında yönünde de mavi mavi çakan sedef ışıltıları. Zero Hatun da oraya takıldı kaldı. Çocuklar beklediler, beklediler. Zero'dan bir ses sada yok. Oraya taşın üstüne çıkmış, avlu duvarından pencereye doğru boynunu uzatmış, içerideki lamba ışığında çalışan pos bıyıklı, kırışık içindeki yüzünden mutluluk taşan adamın ellerine kendisini kapıp koyvermişti. ''Ana, ana, ana, haydi in oradan, üşüdüm.'' Zero Mustafa'yı duymuyordu. ''Ana, ana!'' Mustafa sonunda edemedi. Zero Hatun'u eteğinden tuttu, hızla çekti. Geldim, dedi Zero Hatun. Acelen ne? Üşüyorum, dedi Mustafa. Haydi gidelim, dedi Zero Hatun. Bugün evde bal da var. Balcı Kör Ahmet bugün kovanlarını kesmiş de bize de göndermiş. O biz bu memlekete geldik geleli her yıl bize bal gönderir. Bir de akpetekler. Ben şimdi yayık yayacağım, taze tereyağı. Mustafa'nın midesi kazınıyordu, dilini şapırdatarak. Üstü ayran kabarcıklı, bir de köpüklü süt. Köpüklü, dedi Zero Hatun. Koşarcasına eve geldiler. Keçi derisinden yapılmış yayık çatılmış, üç ağaca asılmış duruyor. Yayığa sıvanmış çam kabuğundan dolayı ortalık yoğun bir reçine kokusuyla kokuyordu. Zero Hatun yayık fişeğini aldı, yayığın içine daldırdı. İndirip kaldırarak dövmeye başladı. Tam bu sırada da köyün bütün evlerinden yayık sesleri geldi. Çocuklar eşeğe oturdular, çenelerini dizlerine dayadılar, yayığın yayılmasının bitmesini sabırla beklediler. Gün atarken yayık sesi durdu. Zero Hatun fişeği yayıkta bıraktı, küçük süt kazanını ocağa vurdu. Mehmet yerinden kalktı, kazanın altını yaktı. Mustafa da gitti, içeriden çulu getirdi, çidin dibine serdi. Sofrayı da onun üstüne attı. Zero Hatun yayıktan kepçe kepçe alarak tereyağını koyduğu büyük tencereyi çulun üstüne aldı getirdi, yere oturup sallamaya başladı. Gittikçe tereyağı oluşuyor, Zero Hatun tencereden aldığı yağları topak topak yapıyor, yanındaki kalaylı sininin içine diziyordu. Topakların üstündeki ayran kabarcıkları ilk gün ışığında birer su damlası gibi parlıyorlardı. ''Haydi in çocuklar, sofra başına!'' O anda da önlerine bir çanak bal, bir tas ayran, bir topak yağ kondu. Çocuklar daha kahvaltılarını bitirmeden neredeyse uyuyacaklardı. Zero ortalığı toparladıktan sonra bir koşu Ali Çavuşlara uzandı avlu kapısından. ''Çavuş ağam, Çavuş ağam, Mehmet bizde uyuyor, korkma!'' diye bağırdı. Ali Çavuş da ''Gel de bir kahvemi iç de öyle git!'' dedi. Bu çağrı bu köyde her kula nasip olmazdı. Ali Çavuş'un bir kahvesini içenler 40 yıl övünürlerdi. Zero Hatun hemen kabul edip avlu çitini açtı, içeriye daldı. Ali Çavuş ağacın altındaki ocağını yakmış, közlerin içine büyük sapı katlanan bakır cezvesini sürmüş, kahvenin köpürmesini bekliyordu. Fincanları tepsinin içine usulca koydu. ''Bu deli oğlanlar senin canına ettiler. Ne olacak bunun sonu? Bu gece neredeymişler?'' Zero Hatun olanı biteni olduğu gibi anlattı. ''Tuhaf çocuklar!'' dedi Ali Çavuş. İyi ki sen Mustafa'ya tabanca sıkmayı öğrettin. Çocuk azıcık da olsa rahatladı. Biliyordum, diye sevindi Ali Çavuş, ama o çocuğun içindeki korkuyu söküp atmak mümkünsüz. Bu köyün çocuklarının hepsinin de içindeki korkuyu söküp atmak zor. Çok kan, çok ölüm, çok korku, çok zulüm gördüler. İşte salman, dedi Zero Hatun. Kahve taşarken Ali Çavuş yakaladı cezveyi kulpundan, önce Zero Hatun'un fincanına, sonra kendi fincanına koydu. Bu sabahın ıssızlığında ortalık mest edici bir taze kahve kokusuyla koktu. Dağlardan esen incecik yelde oralardan türlü bahar kokuları getiriyordu ıslak. Biraz biliyorum Salman'ı. Onu ölürken yolda bulmuş İsmail Ağa. O mezarında yatmasın kaynanam, hortlasın da dağlara düşsün. Bunun sesini duydu. İsmail Ağa'ya git bak dedi. O da baktı geldi ölmüş dedi. Kaynanam sesi bir daha duyunca her yanı yara içindeydi Salman'ın. Yaralarına kurt düşmüştü. Derisi de kemiklerinin üstünde kurumuştu. Yaralarındaki kurtları teker teker ayıkladım. Bir ay sonra bu çocuk dirildi. İşte sonra da iyilikten hep kötülük doğar. Merhametten de maraz doğar demiş atalar. İşte gördük. Bu sırada da ağacın doruğundan bir zil sesi geldi. İkisi birden başlarını kaldırdılar, yukarıya baktılar. Ayağı zilli kartal gelmiş ağacın en üst dalına konmuştu. Bu da Allah'ın bir hikmeti değil mi Ali Çavuş? Kuş kaçtı da gitti ya, gene de seni bırakmıyor. Kuşlar da insanlar gibidir. Onların da sevinçleri, öfkeleri, acıları, inatları, dostlukları vardır. Onlar da küserler. Bu kuş bana küsmüş. Ama öylesine dost ki bana, beni bırakıp da gidemiyor. Dayanamayıp bir gün gelecek. İyi ki vuramadım onu. Zero gözlerini kuştan ayırmadan, iyi ki dedi, ne güzel bir kuş. Kırmızı kanatları da köz gibi yanıyor. Öyle de güzel bir yapısı, öyle de güzel bir uçuşu var ki hiçbir kartala benzemiyor. Kaçmadan önce öyle de bir av yakalıyordu ki, önünden hiçbir keklik, hiçbir turaç, çulluk kaçamıyordu. Ömrümde bunca kuş besledim, böylesini görmedim. Şimdi de benimle oynuyor. Aman Ali Çavuş'um etme. Bak dedi Ali Çavuş, dalın üstündeki kuşu gösterdi. Kuş kanadını açıyor, kapatıyor, kuyruğunu uzun uzun titretiyor, kuyruğu titredikçe de ziller ötüyordu. Bak başını nasıl da yan yatırıp bana bakıyor. Ben aldırmayınca da çıldırıyor öfkesinden. Yakında gelir de omuzuma konarsa şaşmayacağım. Şu toprakta, şu denizde, şu gökte, şu yıldızlarda ne kadar çok yaratık varsa o kadar da çok akıl var. O kadar çok içgüdü. Şu toprakta, şu suda, şu gökte en az koku alan, en az toprağa uyan, soğukta en çok üşüyen, sıcakta en çok yanan, en çok yoksulluk çeken biziz. Öteki yaratıklar aç kalırlarsa, hayvan aç kalınca ölür. Ölümün olduğu gibi yoksulluğun da şu dünyada acısını duyan biziz. Ali Çavuş her zaman herkesle konuşmazdı. Bir de adamını bulursa, bir de sözü yoluna koyarsa, o zaman onu susturmaya kimsenin gücü yetmezdi. Kuşluk vaktine kadar orada ağacın altında oturdular, boyuna kahve içtiler. Kuş zillerini öttürerek kalenin oralara kadar uçtu, geriye dalına geldi, her zamanki konduğu yere kondu. Ali Çavuş kuşları, tazıları, köpekleri uzun uzun anlattıktan sonra sözü çoban başının, onun kellesi ardından gelen ve de günlerce gözlerini avlu kapısının üstündeki yıldıza, saçlarından asılı kesik başa dikmiş köpeklere getirdi. Onların baş çobanı olan dostluklarını söylerken sesi karıncalandı, gözleri doldu. İnsanoğlunda bile böyle bir bağlılık, dostluk olabilir mi? Olamaz dedi Zara, onun da gözleri yaşarmıştı Ali Çavuş'un sesinin etkisinde kalarak. Hiç kimse gözüyle görmeyen hiçbir insanoğlu köpeklerin gelip de günlerce yemeden içmeden, yerlerinden kıpırdamadan, gözlerini oradan hiç ayırmadan, kırpmadan, baş çobanın kesik başına, dikişlerine, onu beklemelerine inanamaz. Son kalan koca baş köpek de görüyorum, tam gece yarıları kuyruğunun üstüne çöküp oturuyor, gözlerini çoban başının kellesinin asıldığı yerden ayırmıyor. Bugün bile. Ben de görüyorum onu öyle. Ama o yakında gidecek. Etme Ali Çavuş'um. O giderse Mustafa çok kötü olur. Gidecek Zero Hatun. Bir sabah ava gidiyordum. O da kuyruğunun üstüne oturmuş. Çoban başının kellesinin asıldığı yere gözlerini dikmişti. Benim ayak seslerimi duyunca başını çevirdi, bana baktı. Gözlerinde öylesine bir umutsuzluk gördüm ki bu köpek ya yakında ölecek ya da başını alıp gidecek dedim kendi kendime. Ya Mustafa? Üzülme Zero Hatun. Mustafa nice belalardan geriye kaldı. Hani ödümüz kopuyordu Kırat gidince bu çocuğun hali ne olacak diye. Hiçbir şey olmadı. Kırat gidince kendisine sığınacak koca başı buldu. O gidince başka birisini hemen bulur.
Bulur mu kurban olduğum Ali Çavuş'um?
Bulur, bulur.
Demek bu köpek gidici.
Gidici Zero Hatun.
Yazık, hepimiz alışmıştık koca başa. Ali Çavuş karşılık vermedi. Bir süre hiçbir şey konuşmadan öylece karşı karşıya sessizce oturdular. Ali Çavuş ocağa bir kahve daha sürdü. Zero bunu görünce ben kalkayım, evde çok işim var dedi. Ali Çavuş elini onun dizinin üstüne koydu. Dur dedi, şu kahveyi iç de. Zero Hatun bekledi. Baksana ne diyeyim Zero Hatun, arabayı atları aldığınıza iyi ettiniz. Kaç ineğiniz var? 5 dedi Zero Hatun. İyi dedi Ali Çavuş, bende de 2 tane. Bizimkiler de sizin sayılır çavuşum. Şimdi biz bir ev sayılırız. Mehmet'in benim yanımda Mustafa'dan hiçbir farkı yok. İkisi de öz bir oğlum. Sen bizi ortak yaparak açlıktan yokluktan kurtardın.
Ben de kurtuldum. Ben avcı bir adamım. Hiçbir zaman çiftçiliği sevmedim. Bundan sonra elimi ılıktan soğuğa vurmayacağım sayenizde.
Var sen elini ılıktan soğuğa sokma çavuşum. Biz her işi yaparız. Elif bacı da bize yardım eder.
O çok çalışır dedi Ali Çavuş kıvançla gülerek.
Sizin pulluğunuz da öküzünüz de yok değil mi Zero Hatun?
Yok kurban oldum Ali Çavuşum.
Kusura bakma Zero Hatun. Bir çifte öküz alacaksın. 2 tane de pulluk. Biri atlar için büyük pulluk, birisi öküzler için orta boy pulluk. Paran kaldı mı?
Mustafa duymasın ya, azıcık daha kaldı. Bir çift öküz alabilirim.
İyi dedi Ali Çavuş. Biliyorum Mustafa her eve gelene para ver diye seni sıkıştırıyor, öyle değil mi?
Öyle dedi Zero. Ne yapsın fıkara? Uçan kuştan imdat umuyor.
Kolay değil diye içini çekti Çavuş. Ardından da Zero Hatun dedi. Hasan Ağa ile ben konuşacağım ya, sen de konuş. Bizim Adacan'ın altındaki Nadas tarlaya pamuk ekilecek. Yakında tohum atmaya başlar Çukurova. Biz de vakit geçirmeden. İlk günler ben de gelirim çalışmaya. Hem av avlar hem de Hasan Ağa'ya öğretirim.
Aman Ali Çavuş'um sen zahmet etme. Hasan memlekette iyi bir çiftçiydi.
Ama pamuk ekmesini bilmez.
Sağ ol Ali Çavuş'um. Çocuklar belki uyanırlar da onlara bir tarhana yapayım da. Nedense ikisi de tarhanaya bayılıyor.
Ayağa kalktı. Ali Çavuş da onunla birlikte kalktı.
Güle güle Zero Hatun dedi. Alçak gönüllü. İsmail Ağa'nın sağlığındaymış gibi ona saygıda bulunarak.
Kuş yukarıda durmadan zillerini zıngırdatıyor. Çavuşu çileden çıkarıyor. Çavuş da tüfeğini alıp o daldaki şeytanı. Gerçekten bu bir kuş değil. Kuş donuna girmiş şeytandı. Bir kurşun da onu oradan düşürmek istiyordu.
Zero eve vardığında oğlanları daha uyur buldu. Eğildi yüzlerine baktı. İkisinin de yüzü bebeciklerin yüzleri gibi rahattı. Oysa Mustafa ne kadar acı, ne kadar korku çekmiş, şu kısacık birkaç yılında ahı yemiş, ahı kusmuştu. Oğlunun başucuna oturdu, onun dudaklarını sündüre sündüre uyuyuşunu seyretmeye başladı. Babası öldüğünden bu yana onunla her günü, her saati, dakikayı birlikte yaşamış, onunla korkmuş, onunla acıdan delirmiş, onunla her gün birlikte ölmüş, birlikte dirilmişti. Ana da olsa diye düşündü Zero, acı çekenin acısına kimse ulaşamaz. Ölümden de beter can korkusunun cehennem kabusuna kimse varamaz. Allah şu çocuğu bir cehenneme atmış ki kurtuluşu yok, cayır cayır yanıyor. Hemen gitti, orta direkte asılı kilim seccadeyi çulun üstüne serdi, namaz kılmaya başladı. Sabah değil, öğle ikindi değil, Zero Hatun bu anda niçin namaza durmuştu kendi de bilmiyordu. Neden sonra yorulup da namazı bitirince hatun ellerini açtı dualara başladı. Duasını Kürtçe, Türkçe, Farsça okuyordu. Allah'a bütün yüreğiyle, yüreğinin sıcaklığı, inancıyla yalvarıyordu. Salman'ı tez günde öldürsün de oğlunu kurtarsın diye. Keşke başka diller bilseydi de o dillerle de dua etseydi. Süryanice'den birkaç sözcük bildiği aklına geldi. Belki bu anlamını bilmediği sözcükler dua sözcükleriydi. Hem de öyle geçerli dua sözcükleri olabilirlerdi ki şu anda Salman'ın olduğu yerde hık diye canı çıkıverirdi. Bu sözcükleri Mardin'de göğsünden kanlar akan bir kadından öğrenmişti. Kadın can çekişirken bu sözcükleri söylemiş, ardından da ölmüştü. Nedense Zero bu sözcükleri hiç unutamamıştı. Ne zaman başı sıkışsa bu sözcükler geliyor, dilinin ucuna takılıyordu. Zero namazdan kalktı, seccadeyi aldı, direğe astı. Gene gitti Mustafa'nın başucuna diz çöktü. Oğluna baktıkça bakıyor, baktıkça doyamıyor, kaynanasına, kocasına, dünyaya beddua ediyordu. Bir insan bu kadar acı çekebilir mi? Bu parmak kadar çocuğun çektiği acıya bir insan nasıl dayanır diye düşünüyordu. Zero düşünüyor, çılgına dönüyordu. Gözyaşları kendiliğinden yanaklarından aşağıya süzülmeye başladı. Bereket versin evde kimse yoktu. Hasan Ağa ile Pero Hazal birkaç köylüyle arkadaki atların yarı yanmış ahırını onarıyorlardı.
Gözyaşlarından sonra da gene farkında olmadan Zero, ağıda benzer duyulur duyulmaz, dudaklarını bile kıpırdatmadan bir türkü söylemeye durdu. Hem ağlıyor hem söylüyor, kendisini türkünün ritmine kaptırmış, ığranıyordu. Orada oğlunun başucunda her şeyi, kendi varlığını bile unutmuş gitmiş Zero. Mustafa'nın uyanmasıyla hemen ayağa fırladı. Avluya, faytonun duldasına koştu. Getirdiği ibrikle yüzünü yudu, kurulandı, içeriye koştu. Faytonun altındaki köpek uyuyordu. Onun geldiğini duymamış, kıpırdanmamıştı bile. Mustafa, "Aa, acımdan öldüm," dedi. Donunun bağını tutarak arka bahçeye koştu. Arkasından da Mehmet. "Tarhana hazır," diye bağırdı Zero. Tahta kaşıklar işledi. Çocuklar tarhanalarını bitirdikten sonra hemen dışarıya koştular. Yukarıdan dalları yarın üstüne yatmış, ılgınların ardına gizlenip Abbas ustayı, onun en küçücük bir devinimini bile kaçırmadan izlemeye başladılar. Hiç konuşmuyor, gözlerini ustaya dikmişler, onun kıpırtısını bile kaçırmıyorlardı. Vakit ikindine yaklaşmıştı ki çocuk Nuri tepelerinde bitti. Heyecanla, "Geldi," dedi. "Bu gelen hiç ötekilerine benzemiyor. Bu gelen adam al bir ata da binmiş. Bir de sırtında parıl parıl yanan tüfeği var. O geçerken Ali Çavuş bile durdu da elini de göğsüne koydu da o da Ali Çavuş'a bakmadan geçip de gitti de." Mustafa ile Mehmet arkalarından çocuk Nuri duvardan dışarıya yola atladılar. Bir anda da evi buldular. Gelen adamın atı Ferhat Usta'nın arabasına bağlanmıştı. Al, boylu, sallı, kuyruğu yelesi çok uzun, durmadan eşinen, başını havaya dikip burun deliklerini şişiren, uzaklardan bir koku almışçasına kulaklarını diken bir attı. Ata sırmalı bir Türkmen eyeri vurulmuş, sırmalı dizginler takılmıştı. Üzengileri de gümüş kaplamaydı. Atı biraz inceledikten sonra çocuklar eve daldılar. Adam yere serilmiş döşeğe oturmuş, sırtını da döşeğin üstüne üst üste konmuş, uzun, evin kamış çitine dayalı üç yastığa vermiş, çizmeli bacaklarını da üst üste atmıştı. Saatinin altın kordonu belki 15 dizeydi. Adam lacivert bir elbise giymiş, cepleri kabarmış külot pantolonuna tokası işlemeli, altın gibi parlayan bir kemer takmış, ceketinin yakasına kırmızı bir de mendil sokmuştu. Som ipekten, yakası sarı ipekten iplikle özenilerek işlenmiş gömleği göz alıyordu. Bıyıkları sarkıktı ve alt çenesine kadar uzatılmıştı. Kaşları kapkara ve kalın olan adamın gözleri korkutucuydu. Tıpkı kara kartalların öfkeli gözlerine benziyordu. Zero Hatun adamın karşısına durmuş soruyordu. "Kahve nasıl olsun bey?"
"Rica ederim hanımefendi, zahmet buyurmayın efendim. Orta şekerli olmalarını rica edebilir miyim?"
Sağ köşesinde oturan Hasan Ağa'ya döndü.
"Rica ederim Hasan Bey, sizi rahatsız etmedim ya. Kusura kalmayın, haber vermeden geldim de. Şimdi hanımefendi kahveyi yapsınlar da ben de size işin vehametini en ince teferruatına kadar anlatayım da işte o zaman siz ne büyük tehlike ve zulüm içinde kaldığınızı anlayın da kalbiniz dilhun olsun."
Mustafa adamın her dediğini anlamıyordu ya, kendilerinin çok büyük tehlike altında olduklarını anlıyordu. Bu adamın niçin geldiğini de anlamıştı ya, bunun tüfeği neredeydi? Belinde de tabancası bile yoktu. Mustafa onun tam karşısına bağdaş kurdu oturdu. Tabancasını da öne göbeğinin üstüne çekti. Artık gelen adam onun tabancasını, tabancasının altın işleme kabını, fil dişi sapını apaçık görebilirdi. Ama bu adamın silahı nerede?
Böyle bir adam silahsız olamazdı.
Mustafa'nın gözü ocaklığın solundaki heybeye ilişince içine sevinç doldu. Gözleri ışıdı, yüzü güldü. Orada heybenin üstünde pırıl pırıl bir Alman filintası yatmış duruyordu. Sırmalı üstü kabartmalı fişeklikler de filintanın üstüne atılmıştı. Mustafa'nın içinden bir umutsuzluk yeli geçti, bir an yüzü karardı. Mehmet ona baktı, ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Mustafa birden düşüncelere dalmış, yüzü kararmış düşünüyordu. Ona göre o atadan dededen böyle görmüştü. Eşkıyalar, kumandanlar silahlarını böyle yatırmazlar, hemen uzanamayacakları yere koymazlar, kucaklarına almazlarsa silahlarını yanlarına, o da dikine duvara dayarlardı. Bu adam kalıbının adamı değil diye düşündü. Bu da öteki eve gelip gidenler gibi, öteki gelip gidenlerden daha da foz. Gözlerini adamın gözlerine dikmiş, onun gözlerinde, yüzünde bir şeyler arıyordu. Sonra gözleri yüzden göbeğe, göbekteki altın kösteğe indi. Bu sırada Zero Hatun tepsideki kahveyi kokutarak getirdi, konuğa uzattı. Konuk sol elini yüreğinin üstüne götürürken öteki eliyle fincanı aldı, alır almazı dudaklarına götürdü. Öyle bir höpürdetti ki Abbas Usta, Ali Çavuş bile kahveyi böyle höpürdetemezlerdi. Kahve içişiyle Mustafa'nın gözüne giren konuğun bir de sağ elinin orta parmağında bir güvercin yumurtası büyüklüğünde altın bir yüzük takılıydı. Bu da Mustafa'ya büyük bir güven kaynağı oldu. Konuk kahveyi bitirdikten sonra konuşmaya başladı. Sesi tok ve güvenliydi.
Maraş altından, Gündeşli Ovası'ndan olurum. Soyum da Gündeşli oğlu beyleri soyundandır. Bir zamanlar biz de Karun kadar zengindik. Çiftliklerimiz, soylu atlarımız, sürülerimiz elimizden kaydı. Birer kale gibi olan konaklarımız elimizden kaydı. Bizim dedemiz Gündeşli oğlu, onun hakkındaki destan bunu böyle söyler.
Sözünü kesti, doğruldu, bacaklarını topladı. Çizmeleriyle zar zor bağdaş kurdu ya, kurdu.
Dedemiz Gündeşlioğlu'nun karşısına boz atlı Hızır gelir dikilir. Beni tanıdın mı Gündeşlioğlu diye sorar. Dedem Gündeşlioğlu hemen onun ayaklarına kapanır.
Sözünü gene kesti konuk, gözlerini orada bulunanların teker teker üstünde gezdirdi.
Gündeşlioğlu destanını bütün aşıklar söylerler. İçinizde duyan var mı?
Ben duydum dedi Mustafa. Osmaniye'nin Gebeli köyünden Küçük Mehmet her zaman söyler. Bir Köroğlu, bir Mayıl Bey, bir de Gündeşlioğlu söyler.
Bizim memlekette de Dengbejler 7 gün 7 gece Gündeşlioğlu destanı söylerdir diye söze karıştı sana.
Demek o senin deden olur öyle mi?
Ben Gündeşlioğlu'nu biliyordum da onun Maraşlı olduğunu bilmiyordum.
Dedem Gündeşlioğlu'dur. Hızır'ın ayaklarını öperken Hızır aleyhisselam onu tutar saçlarından kaldırır. Burasını biliyorum dedi Mustafa övünerek. Gündeşlioğlu aldırmadı, sözünü sürdürdü.
Ey Gündeşlioğlu, sen insanlar içinde iyi bir kimsesin. Sen kutlu bir kişisin. Derya kadar malın mülkün var. Gündeşli Ovası'nın Toros Dağları'nın padişahı sensin. Söyle Gündeşlioğlu, gençlikte mi istersin, kocalıkta mı?
Dedem Gündeşlioğlu da hiç düşünmeden ona kocalıkta demiş.
Aman Gündeşlioğlu, sen ne yapıyorsun böyle? Şimdi senin bütün varını, iki oğlunu, karını, kızlarını elinden alacağım. Nan ekmeğe muhtaç olacak, çırılçıplak, bu dünyada tek başına kalacaksın. İyi düşün demiş Hızır.
Düşün ki düşün.
Düşündüm Hızır aleyhisselam, düşündüm. Yaşlılığımda bütün yitirdiklerim geriye gelecek mi? Bütün yitirdiklerin geriye geldiği gibi daha çok şeylere sahip olacaksın.
İnsan oğullarına şimdiye kadar sahip oldukları her şeye, gerisini biliyorsunuz. Biliyorum dedi Mustafa. Önce karısını, sonra çocuklarını, sonra da her şeyi.
Yaşlılığında da padişah olur.
Çocukları da veziri, karısı da sultan.
Şimdi size söyleyeyim ki ben de dedem Gündeşlioğlu gibi her şeyimi yitirdim. Şu dar dünyada tek başına,
parmağını ağzına soktu çıkardı.
İşte böyle çırılçıplak kaldım. Duyduğuma göre siz de benim gibi çırılçıplak, nan ekmeğe muhtaç kalmışsınız ya. Gene de benim gibi olmamışsınız herhalde ki, bir Ferhat Usta arabasıyla bir çift at almışsınız. Demek ki sizin çileniz daha dolmamış. Bundan sonra neyiniz var, neyiniz yoksa götünüzdeki donu bile yitireceksiniz. Şu çocuk var ya, avuç açaraktan Adana şehrinde dilenecek. Hasan Ağa karısıyla birlikte açlıktan ölecek ve hem de bila zürriyet ve hem de mezar yüzü görmeyip bir çukurda can verecek. Leşini de kurtlar kartallar yiyecek. Bu Mustafa ile anasına gelince, tıpkı dedem Gündeşlioğlu'nun sonu gibi olacak bunların da sonu. Yaşlılığında Mustafa'nın sarayları, cariyeleri, karıları olacak ki dünya güzeli her birisi. Bu Çukurova'nın padişahı olacak. Ama yaşlanıncaya kadar da sıtmadan her gün yerlere yatarak, soğuktan buyarak, sıcaktan yanarak tir tir titreyecek. Sonra yaralarına kurt düşecek. Bir ayağı topal, bir kolu çolak olacak. Ondan sonra da...
İstemem diye kendinden geçerek bağırdı Mustafa. İstemem, istemem, istemem. Ayağı fırlamasıyla kapıya varması bir oldu. Nar ağacını 3 kere dolandıktan sonra kayalığa tırmandı. Kayalığa oturmuş, arkasından gün vurmuş, bir top mavi bulut gibi yere çökmüş sütleyenin yanına geldi. Sütleyenin dibindeki çukura eğildi. Babasının kıpkızıl köpüren kanına baktı. Mehmet de eğilmiş, onunla birlikte köpüren kana bakıyordu. Belki dirilecek dedi Mehmet. Belki baban ölmedi.
Mustafa doğruldu, dişlerini sıktı. Öldü dedi hınçla, o öldü, kanı da köpürüyor.
Bu sırada Nuri de geldi yanlarına. Mustafa, ne istiyormuş o adam anamdan?
Bir şey istediğini duymadım ya, durmadan konuşuyordu ya, ben anlamıyordum. Size bir şey deyim mi? Bu adam Salman'ı öldürecek.
Nereden biliyorsun diye sordu Mehmet.
Ben bilirim dedi Nuri övünerek. Oğlum biz adamı gözünden anlarız. Sen şimdiye kadar böyle bakan hiç adam gördün mü? Ulan adamın gözleri öküz gözü gibi. Ulan oğlum adamın boyu deve gibi. Sen hiç böyle boyu olan bir adam gördün mü? Bu adam öldüremezse Salman'ı, bundan sonra da hiç kimse öldüremez. Salman da... Bu adam var ya, değilse Alman'ı sineği bile öldüremez boklu Nuri.
Boklu senin o yılan gözlü çakır baban Ali Çavuş. Kuşu da onunla oynuyor zil çalmışla. Senin baban var ya, senin babanın kahve içe içe götü çıkıyor. Parasını hep kahveye bir de baruta. Bu adam Salman'ı öldürecek.
O daha sözünü bitirir bitirmez Mehmet ona sarılıp kayaların üstüne yatırdı, yumruklamaya başladı. Mehmet onu yumrukladıkça Nuri seviyor. Bu adam Salman'ı öldürecek, öldürecek diye var gücüyle bağırıyordu. Mehmet o bağırdıkça Nuri'yi dövüyor. Nuri de hem bağırıyor hem de fırsat buldukça keskin dişleriyle Mehmet'in bir yerini ısırıyordu. Sonunda Mustafa bu kıyasıya kavgaya daha fazla dayanamadı. Onları ayırmak için harekete geçti. Çocuklar birbirlerine öylesine girmişlerdi ki onları ayırmak o kadar kolay olmuyordu.
Otuz yedinci ayrımın sonu. Sayfa 426.